Yeni mescid, ensar ve muhacirlerin toplandıkları bir merkeze dönüşmüştü. Hep birlikte davranış kurallarını ve İslami ilkeler ışığında ilişkilerini nasıl düzenleyeceklerini burada öğreniyorlardı. Gece olunca aynı merkez, henüz bir ev bulamamış yoksul muhacirlerin geceyi geçirecekleri bir otele dönüşüyordu. Ensardan her biri, muhacirlerden bir aileyi misafir ediyordu. Ama ensarın evleri, muhacirlerin hepsini almaya yetmiyordu. Allah'ın Resulü işte bu nedenle, sığınacak ev bulamayan muhacirlerin mescidi ev olarak kullanabileceklerini duyurdu. Ensar, yiyeceklerini de muhacirlerle bölüşüyordu. Allah Resulü onları kardeş ilan etmişti. Ensardan her birinin kardeş gibi sevdiği bir muhacir yoldaşı vardı. Kendini nasıl savunuyorsa onu da öyle savunacak, hayatın acı tatlı her şeyini onunla paylaşacaktı. Bu arada Yahudi kabileleri homurdanmaya başlamışlardı. Muhammed hiçbir işe yaramayan bir yığın erkek ve kadını şehre doldurmuştu. Şehir halkına ağırlık yapmaktan başka bir işe de yaramıyorlardı. Allah Resulü bu tür rahatsızlıkların önüne geçmek için muhacirleri çalışmaya teşvik etti. Muhacirler gerçekten de Medine'deki geçim yollarına alışkın değillerdi. Orada tarımdan başka kazanç kapısı neredeyse yok gibiydi. Mekkelilerse tarımdan hiç anlamıyorlardı. Ama yavaş yavaş işi nasıl tutacaklarını öğrenmeye başladılar. Toprağı nasıl işleyeceklerini, tarlaları nasıl sulayacaklarını ve tohumu nasıl saçacaklarını onlar da öğrendiler. Bu konuda Yesribli çiftçilerin büyük yardımını gördüler. Tarlalar çok verimliydi ve yeni insanlara yetecek kadar da çoktu. Eskiden toplanan mahsulün katlanırcasına yenileri alınmaya başlandı. Allah Resulü de kendisini şehrin kralı olarak görmedi. Oysa Ensardan bazıları onu lider yapmak istiyorlardı. O kesinlikle çalışmayı bırakmadı. Aksine 53 yaşından sonra çiftçiliği öğrenmeye başladı. Bu onun için yeni ve çok değişik bir işti. Allah Resulü kadınların da erkekler gibi çalışmalarını istedi. Nitekim birçok kadın tarlalarda çalışmaya başladılar. Mekke'de zenginliklerle dolu evlerinin duvarları arkasında ellerini soğuk sudan sıcak suya sokmayan zengin hanımlar bile artık çalışıyorlardı. Allah'ın Resulü de tarlalarda kadınlar ve erkeklerle birlikte çalışıyordu. Erkeklere, kadınlara fazla yüklenmemelerini, onları ağır işlere koşmamalarını öğütlüyordu. Bir defasında tarlada çalışan Ebu Bekir'in kızı Esma'nın yorgunluktan başını tutamaz hale geldiğini görmüş ve ondan kendini bineğine bindirmesini istemişti. Esma ise bundan haya ederek onun yürümesine razı olmamıştı. Kendisini herkesten kıskanan kocasına bunu anlatınca kocası ağır işlerde çalışmasından dolayı üzüldüğünü söylemişti. Zengin bir tacirin kızı olan Esma bile tarlalarda ırgat gibi çalışıyordu. Babası Ebu Bekir, Medine'ye 40.000 Mekke dinarıyla gelmişti. Ama Allah Resulü'nün isteği gereği, gücü yeten her muhacir, ensara yük olmamak için ekmeğini kendi eliyle kazanmak durumundaydı. Medine'nin ekime elverişli arazisi bütün bu nüfusa yetmez hale gelmişti. Allah Resulü, zengin Müslümanlardan ıslah edilebilir araziler satın almak için para koymalarını istedi. Bu topraklar ıslah edilerek buralarda da tarım yapılmalıydı. Böylece şehrin ekonomik dengesi muhacirlerden sonra tekrar eski haline döndürülebilirdi. Bu arada muhacirler arasında ticari dehaya sahip büyük zenginler de vardı. Bunlar Allah Resulü'nün tavsiyesi üzerine mallarını arazide değerlendirme yönüne gittiler. Artık sadece ticaret yapmayacaklardı. Bu çerçevede Ebu Bekir, beraberinde getirdiği 40.000 dinarı Allah Resulü'nün idaresine bıraktı. O, bunları iş bulamayanlara ve zayıflara dağıtabilecekti. Allah Resulü diğer varlıklı Müslümanları da Ebu Bekir gibi yapıp mallarının bir bölümünü işsizlik ve yoklukla mücadele için ayırmaya teşvik etti. Müslüman kardeşlerinin aç kalması veya ihtiyaç içinde kıvranması onlar için utanç verici bir durumdu. Hattab oğlu Ömer ise servetinin yarısını koydu. Diğerleri de gönüllerinden kopanı verdiler. Muhacir ve Ensar'ın zenginleri, yoksul din kardeşlerini kendi seviyelerine yükseltmeye çalışıyorlardı. Kendileri ipek elbiseler giyerken, kardeşlerinin yamalı elbiselerle dolaşmaları, kendileri et ve tirit yerken, kardeşlerinin hurmadan başka bir şey bulamamaları yakışık almazdı. Böylece Medine'de hayat standartları herkes için eşitlenmeye başlamıştı. Artık aç ve çıplak Müslüman yoktu. Herkes çalışıyor ve beraber yiyordu. Çalışma gücü olmayanlarsa zengin kardeşlerinin mallarındaki belli haklarından yararlanıyorlardı. Müslüman olmayan Medine tacirleri yeni bir zengin sınıfının kendilerine rekabet ettiklerini ve alışa geldikleri ilişki biçimlerini sarstıklarını düşünmeye başlamışlardı. Zenginlerle yoksullar arasındaki bu yeni ilişki biçimi onlar açısından büyük bir tehlike oluşturuyordu. Yoksullar nasıl kendilerinin yediklerini yer, giydiklerini giyebilirlerdi? Yoksa kölelerin efendileri gibi yaşadıkları günlere mi gidiyorlardı? O zaman zenginliğin sağladığı ayrıcalık ne olabilirdi ki? İşçiler de kendilerini çalıştıranlar kadar mı kazanacaklardı yoksa? Bu, bilinen bütün değerlerin ve dengelerin altüst olması demekti. Hastalık bütün zenginlere sirayet etmeden önce bu gidişe bir dur demeliydiler. Bu zenginlerin büyük bölümü Yahudi asıllıydı. Çünkü varlıklı Arapların çoğu İslam'a girmişlerdi. Yahudi zenginler yaygara yapmaya başladılar. Muhammed'in gelişi yüzünden krallık düşlerini gerçekleştiremeyen Ubey oğlu Abdullah da Yahudilerle birlikte hareket ediyordu. Ama ne yapabilirlerdi? Yoksulları bu konuma yükselterek ayrıcalıklarını terk eden zenginlerden başkası değildi. Yoksullar da elde ettiklerini savunma uğruna sonuna kadar savaşacaklardı. Muhacir ve Ensar'ın bütün yoksulları bu uğurda savaşırlardı. Tabii ona inanan zenginler de bu uğurda mücadele edeceklerdi. Çünkü o, zenginlerin kafasına kazandıkları malın kendilerinin değil, inandıkları Allah'ın malı olduğu düşüncesini sokmayı başarmıştı. Allah Resulü Yahudi zenginlerle Ubey oğlu Abdullah gibi Yesrib soylularının niçin yaygara kopardıklarını gayet iyi biliyordu. Hayli zor bir konumdaydı. Saldırganlığı başlatan o olmamalıydı. Tam bu günlerde Medinelilerin kalplerini birbirine ısıtacak bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyordu. Evet, Evs ile Hazreç'in barışmasını sağlamıştı. İki kabile de artık eski günlerini unutmuş, birbirlerine karşılıklı sevgiyle bağlanmışlardı. Kureyş'in rahat durmayacağını biliyor ve tüm Medinelilerin tek bir söz üzerinde birleşmelerini sağlamaya çalışıyordu. Kureyş şu anda saldırırsa, sığındığı üssün gediklerinden nüfuz ederek onu zor bir duruma düşürebilirlerdi. Medine ekonomisinin ileri gelenleri hala zengin Yahudilerdi. Altın işletmeciliği ve sarrafiyeler Yahudilerin elindeydi. Tabii Ubey oğlu Abdullah'ın da şehirde önemli bir ağırlığı vardı. O ve adamları kaybettikleri krallıklarından dolayı ağlamaya devam ediyorlardı. Allah Resulü onun bu zaafını biliyor ve adama acıyordu. Onun gönlünü de almalıydı. Nitekim bütün Medinelileri mescide çağırdı, onları birliğe ve dayanışmaya teşvik etti. Sonra da herkesin üzerinde ittifak edecekleri bir belge yazmayı teklif etti. Bu belgede bütün Medine halkının birbirlerini sevdikleri, aralarında doğruluktan ayrılmayacakları, tek bir halk gibi hareket edip ihtiyaç sahiplerine yardım edecekleri, komşuluk haklarını gözetecekleri, Kureyş'ten çekinmeyecekleri, azgınlık ve saldırganlıkta bulunmayacakları, öldüreni öldürecekleri, yaralayan ve acı çektireni misliyle cezalandıracakları, Müslümanlarla Yahudilerin müttefik oldukları, dileyen Yahudilerin Müslüman olabilecekleri veya dinleri üzerine kalabilecekleri, malları ve mabetlerinde güven içinde olacakları ama Medine'ye yönelecek bir saldırıya hep birlikte karşılık verecekleri ve savaş için maddi yardım sağlayacakları gibi ilkeler üzerinde anlaşmak üzereydiler. Mescitte toplanan Yahudiler, Ensar ve Muhacirler belgeyi imzalayıp buna karşı çıkanın cezalandırılacağını kararlaştırdılar. Allah Resulü bundan sonra Yahudilere iyi davranmaya ve bazı Medinelilerin tepkisine rağmen onlarla kaynaşmaya başladı. Onların tepkisinin nedeni eskiden Yahudilere karşı farklı bir muamelede bulunuyor olmalarıydı. Allah Resulü tavrının gerekçesini açıklayarak bunun bir kardeşlik ve rahmet göstergesi olduğunu söyledi. Artık çok rahattı çünkü sırtını dayadığı duvarda delik kalmamıştı. Ama evdeki hayatı gerçekten çilelerle doluydu. Evli olduğu hanım kendisine şefkat ve sevgi ifadesinde bulunmaktan başka bir şey yapamadığı yaşlı bir hanımdı. Artık çok yaşlandığı için ev hayatını düzene sokamıyordu. Ayşe ise artık evlilik çağına gelmişti. Medine'nin güneşi onu olgunlaştırmıştı. Arkadaşı Ebu Bekir artık kızını alabileceğini söylüyordu. Her ne kadar hala küçük kızlarla oynuyor olsa da artık evliliğe hazır genç bir kız olmuştu. Ebu Bekir ile Ayşe'nin evlilik yuvasına nakledilmesini kararlaştırdılar. Birkaç kadın Ayşe'yi sokaktan alarak eve getirdiler ve elini yüzünü temizleyip evlilik yuvasına götürdüler. Ayşe, sokaktaki oyunda çok yorulmuş olduğu için hala soluk soluğaydı. Allah'ın Resulü Ayşe ile huzur buldu. Kızı Fatıma'ya ona iyi ve sevecen davranmasını emretti. Bu arada Hattab oğlu Ömer kızı Fatıma'yı istemişti. Fatıma 16 yaşını geçmiş güzel bir kızdı. Allah Resulü Ömer'den kendisini mazur görmesini istedi. Ardından Ebu Bekir istedi, ondan da kendisini mazur görmesini istedi. Ensar ve Muhacirlerin gençlerinden birçoğu da Fatıma'yı istediler. Ama Allah Resulü Ensar'dan birine vererek, Muhacirleri Muhacirlerden birine vererek Ensar'ı gücendirmekten endişe ediyordu. Herkes onun kızı olduğu için Fatıma ile evlenmek istiyor. O da bunun bir böbürlenme gerekçesi oluşturacağını düşünüyordu. O Müslümanların kalplerine şunu yerleştirmek istiyordu. Kendisiyle akraba olmak hiç kimseye bir ayrıcalık sağlamazdı. Üstünlük ancak güzel işlerdeydi. Nitekim Sümeyye oğlu Ammar'a söylediklerinden dolayı damadı Osman'ı da azarlamıştı. Allah Resulü yakın dostu Ebu Bekir'le bu konuyu konuşmaya ve Fatıma'yı isteyenlerin isimlerini ona söylemeye devam etti. Hepsi de belirgin kusurları olmayan yiğit gençlerdi. Ebu Bekir ona şöyle dedi. Peki ya Ali? Allah Resulü çekingenliğini şöyle ifade etti. Ali'nin yaşının küçük olmasından ve başının gençlik dumanıyla dolu olmasından endişe ediyorum. Ali henüz 22 yaşındaydı. Ebu Bekir de şu karşılığı verdi. Eğer onu gözetirsen yuvaları nimet ve bereketlerle dolar. Ebu Bekir bu şekilde ısrar etmeye devam edince Allah Resulü de kabul etti ve kızı Fatıma'yı Ali ile nişanladı. Ama Ali'nin evlenebileceği bir evi yoktu. Fatıma babasından kendisine bir ev vermesini istedi. Allah Resulü kızını azarladı. Ensardan bir zengin, yeni evlilere sahip olduğu evlerden birini hibe etmeyi teklif etti. Ali ve Fatıma ise bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Ama adam bu eve bir daha kesinlikle girmeyeceğine dair yeminler etti. Evi hibe etmekte ısrar ediyordu. Allah'ın Resulü de onlara evi kabul etmeleri iznini verdi. Ama hibe olarak değil, satış yoluyla. Artık Muhacirlerle Ensar da birbirlerinden kız alıp vermeye başlamışlardı. Muhacirlerin yeni hayatları istikrara kavuşmuştu. Herkes ekmek parasını kazanacak bir iş ve huzur bulabileceği bir eş bulmuştu. Ama Mekke'yi hala unutamamışlardı. Allah'ın Resulü bile Mekke'yi kafasından çıkaramıyordu. Sürekli Mekke'yi hatırlatıyorlardı, o da gözyaşlarını tutamıyordu. Onun toprakları altında kendisi için çok değerli insanlar yatıyordu. Bütün hatıraları Mekke'deydi. Oradaki düşleri ne kadar da kırgın, hayatı ne kadar da çileli ve sıkıntılıydı. Buna rağmen hiçbir yurdu Mekke kadar sevemezdi. Muhacirlerden biri yine Mekke'den konuşmaya başlamıştı. Ayşe ona, ayrıldığında Mekke ne durumdaydı diye sormuştu. Adam, Mekke'nin son halini anlatmaya başlamıştı. Sesi sıla hasretiyle titriyordu. Evlerini, sokaklarını, sıcağını ve kalabalıklarla dolu pazarlarını birer birer anlatıyordu. Dağlarında açan rengarenk çiçekleri anlatmaya başlamıştı. O anlatırken Allah Resulü'nün yuva özlemi birden coşmuş, gözleri tekrar yaşlarla dolmaya başlamıştı. Adama şöyle dedi: "Sıla hasretimizi körükleme, bırak da gönüllerimiz buraya alışsın." Gerçekten de bütün muhacir arkadaşları her gün içlerinden birinin Sıla'yı hatırlatan sözleriyle duygulanıyor ve Mekke'nin fethedileceği günleri bütün yüreklerinde temenniyle hissediyorlardı. Onların Mekke'ye girmelerini engelleyen, orada iktidarı elinde tutan ve kendilerini hatıralar, ümitler ve gelecek özlemlerinin depreştiği bu topraktan süren bir grup şımarık zenginden başkası değildi. Allah Resulü ne zaman başlarına geçerek onları bu azgınların üzerine salacak ve hayatlarının kalan bölümünü kendi yurtlarında sağlayabileceklerdi. Ama Mekke surları çok güçlüydü ve onlar sayıca hala çok zayıftılar. Ayrıca içlerinde Allah Resulü'nün şu anda böyle bir talepte bulunmasını istemeyen kişiler de vardı. Bunlar uzun süreden çilelerden sonra rahatı, yokluk yıllarından sonra biraz olsun varlığı görmüşlerdi. Bazıları da bu yeni şehirdeki huzurlu hayata tamamen alışmaya başlamıştı. Oysa Kureyş, büyükleri ve Kureyş'in ileri gelenleri onları rahat bırakmayacaklardı. Kureyş elçileri Yahudi zenginlerine çoktan gelmişlerdi bile. Kendi ticaret kervanları için onlardan güvence istiyorlardı. Kureyşliler, Allah Resulü'nün yoksullardan oluşan bir orduyu bu kervanın üzerine salmalarından korkuyorlardı. Kureyş'in kervanlarına saldırmalarından korktukları bir diğer grupta, Kureyş yönetiminin mallarına ve ticaretine zorla el koydukları, Mekke'den ayrılmaları için servetlerini bırakmalarını şart koştukları diğer Müslümanlardı. Kureyş, işte bu insanların ticaret kervanlarına saldırarak gasp edilen haklarını geri almalarından korkuyordu. Elçiler işte bu nedenle Yahudi zenginlere gelmiş, onlardan güvence istiyorlardı. Yahudi zenginleri imzaladıkları belgeyi açıkça ihlal etmeleri durumunda Evs ve Hazreç kabilelerinin hışmına uğramaktan korkuyorlardı. Böyle yapmaları halinde Muhammed'le anlaşmayı ihlal etmenin gerektiği cezayı onlara uygulamak isteyebilirdi. Onlar da Medine birliğini bozmak için başka bir yol izlemeyi kararlaştırdılar. Kureyş'in, muhacirlerin kendi kervanlarına zarar vermelerinden korktuğu için Medine'ye ticareti keseceği şayiasını yaydılar. Böylece Muhammed, Medinelileri dayanamayacakları bir sıkıntıya itmiş olacaktı. Muhammed onları Kureyş'in ve müttefiklerinin saldırılarına maruz bırakıyordu. Ticaretlerini tehlikeye atıyor, herkesi zorluk ve sıkıntıya sürüklüyordu. Yahudi zenginler işte bu düşüncelerle Medine halkının kafasını bulandırmaya başladılar. Halkı Allah Resulüne ve muhacirlere karşı tahrik ediyorlardı. O ise mescitte sevgi ve hoşgörünün önemini anlatıyor, insanlardan zulmetmemelerini, sözlerini bozmamalarını ve emanetlere sahip çıkmalarını isteyerek Bilal'e bakıyor ve şöyle diyordu: "Sen Habeşistan'ın ilk meyvesisin." Sonra çevresine bakıyor ve Suheyb-i Rumi'yi görüyor, ona da şöyle diyordu: "Sen Roma'nın ilk meyvesisin." Suheyb çok uzak diyarlardan gelmiş bir hakikat arayıcısıydı. Sonra bütün gücüyle hakikati bulmaya yönelen ve bu uğurda İran, Musul, Şam ve Antakya'yı gezdikten sonra Medine'ye gelerek Müslüman olan Selman-ı Farisi'ye bakarak "Sen de Farslıların ilk meyvesisin ey Selman" diyordu. Yahudiler ise oyunlarına devam ederek insanları endişeye düşürmek istiyorlar ve bu uğurda ellerinden geleni yapıyorlardı. Allah Resulü ise arkadaşlarının arasında Bilal'e, Selman'a ve Suheyb'e tebessüm ediyordu. İslam sancağı yükseldikçe bu değerli insanların ülkeleri de birer birer İslam olacak, sonra tek bir ümmete dönüşeceklerdi. Sonra biri geliyor ve Yemame'de ortaya çıkan bir adamdan bahsediyordu. Yemame'de ortaya çıkan adam, insanları zühde çağırıyor, şarabı ve ilk çocuk olduktan sonra hanımlarla birlikte olmayı yasaklıyordu. Taraftarlarını dürüst olmaya çağırıyordu. Sonra da Hadremevt'te ortaya çıkan ve eşeğinin sırtında dolaşarak insanları erdemli olmaya çağıran bir adamdan söz edilmeye başlandı. Bu adam da Hazreti İsa'nın Celile'den Kudüs'e eşek sırtında gitmesi gibi eşeğe biniyor ve halkı adalete, hakikate çağırıyordu. Öyleyse manevi kaygılar her yerde vardı. Davetçiler ancak böyle ortamlarda ortaya çıkabilirdi. Allah Resulü de Kureyş zorbalarını ezecek savaşlarda kendisine yardımcı olacak müminler bu sayede bulabilirdi. Diğer Arapları Roma ve Pers hegemonyasından kurtarabilirdi. İnsan onurunu aşağılayan, zalim devletleri ayakta tutan kâhin ve ahlaksızlıkların bulunduğu yerlerde adalet ve eşitlik sancağını yükseltebilirdi. Ama zengin Yahudiler tuzak kurmaya devam ediyorlardı. Kendileriyle rekabete girişen yeni zengin sınıfına karşı kalplerini dolduran kin bir türlü sakinleşmiyordu. Onlar Yesrib'in sadece kendilerine ait olmasını istiyorlardı. Orada sermayenin gücünü işçi ve kölelere diledikleri gibi dayatabilmeliydiler. Übey oğlu Abdullah'ı kral yaparak ona dilediklerini yaptırmalı ve Muhammed'in getirmiş olduğu yeni dine karşı yatırımlarına hizmet edecek yeni ilişki kuralları koymalıydılar. Allah Resulü bir gün mescitte arkadaşlarının arasında onlara yeni bilgiler öğretiyordu. Güzel bir geleceğin düşünü kuruyorlardı. Birden Yesrib dışında çığlık sesleri duyulmaya başladı. Birileri yardım istiyordu. Acaba Kureyş ansızın baskın mı yapmıştı? İnsanlar o an korkuya kapıldılar. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Herkes mescit dışına çıktı. Önlerinde Allah Resulü vardı. Allah Resulü hemen mescide bitişik evine giderek kılıcını kuşandı ve üzengisiz bir atın sırtına atlayarak şehrin dışına gitti. Kılıcını kuşanmış vaziyette atını sürerken insanlara sesleniyordu. Korkmayın, endişeye kapılmayın. Hiç kimse ona yetişemeden tek başına şehir dışına çıktı. Bir süre sonra sakin bir şekilde geri döndü. Herhangi bir saldırı yoktu. İnsanların korkmasını gerektiren bir durumda söz konusu değildi. Allah Resulü ihtiyatlı olmayı severdi. Hiç kimse onları gafil yakalamamalıydı. Yahudilerin Müslümanlara karşı başlattıkları sinir savaşına son vermek içinse, muhacirlerle birlikte yeni askeri birlikler oluşturmak için şehrin çevresinde kontrol noktaları oluşturması gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla bazı Müslümanları görevlendirdi. Medine'de yaşayanlar güvenlik ve huzur içinde olmalıydılar. O, bu birliklerin donanımı için hazırlık yaparken Medine'de büyük bir salgın hastalık başladı. Muhacirlerin büyük bölümü hastalandı. Medine'de hastalığı muhacirlerin taşıdığına dair söylentiler yayılmaya başladı. Hastalığı şehre taşıyanlar şehirden çıkmalıydılar. Ama muhacirler hastalığı Medine'de kaptıklarından emindiler. Bu yüzden önce sevdikleri bu şehirden artık soğumaya başlamışlardı. Ensar'ın zenginleri ise hasta muhacirleri iyileştirmek için varlıklarını ortaya koydular. Bütün fedakarlıklara rağmen hastalık sürekli yayılıyordu. Şehirde ateşler içinde kıvranan hastaların olmadığı semt kalmamıştı. Hastalık halkı öyle bezdirmişti ki, muhacirlerden bazıları kurtuluşun kalmadığı zanına kapılarak düşünmeye başlamışlardı. Bazıları Medine'de gurbette ölmektense Mekke'de ölmeyi içlerinden geçiriyorlardı. Allah Resulü ise bütün hastaları ziyaret ediyor, onlar için dua ederek Medine'yi kendilerine sevdirmeye çalışıyordu. Mekke'yi sevdikleri kadar Medine'yi de sevmeliydiler. Hastalık hafiflemeye başlayınca mescit tekrar dolmaya başladı. Ama herkes hastalığın bıraktığı yorgunluk ve bitkinliğin izlerini taşıyordu. Kimsenin ayakta duracak hali yoktu. Ebu Bekir de hastalananlar arasındaydı. Ateşi öyle yükselmişti ki ne söylediğini bilemez hale gelmişti. Allah Resulü iyileşinceye kadar bakması için eşi Ayşe'yi babasının yanına gönderdi. Rukiye de hastalar arasındaydı. Allah Resulü kocası Osman'dan hanımıyla ilgilenmesini istedi. Salgın tamamen geçmiş ama arkasında birçok kurban bırakmıştı. Rukiye artık yerinden kalkamayacak duruma düşmüştü. Salgın yetmiyormuş gibi bir de korkuyla uğraşıyorlardı. Kureyşli düşmanlarının yakın dostları olan Yahudiler gün geçmiyordu ki asılsız haberlerle Müslümanları korkutmasınlar. Übey oğlu Abdullah da yüzündeki peçeyi indirmişti. Allah Resulü hastaları ziyaret etmek için dolaşırken karşısına çıkarak itici ve incitici bazı laflar etti. Allah Resulü bütün bunlara karşı sabrediyordu. Medine'de kargaşa çıkmasını istemiyordu. Müslümanlar solgun yapraklar gibi birer birer düşüyorlardı. Allah Resulü ise birkaç gün evinden çıkmadı. Ama Yesripliler, Übey oğlu Abdullah'ın Allah Resulüne söylediklerini duymuşlardı. Hemen giderek onu kınadılar ve azarladılar. Allah Resulü'nün evlerini dilediği gibi ziyaret edebileceğine dair yemin ettiler. Uğradıkları bu belalı durumda onu görmek kadar güzel bir şey olamazdı. Abdullah'ın çevresindekiler de muhacirlere karşı benzer tavırlar sergiliyorlar. Her fırsatta onları zor duruma düşürmeye, salgının sorumluluğunu onlara yıkmaya çalışıyor, İlticalarını kabullenip onları barındırdıkları için kendilerine minnet duymaları gerektiğini söylüyorlardı. Güvenli şehirleri şimdi onlar yüzünden Kureyş saldırılarının hedefi haline gelmişti. Peygamber Müslümanlara sabretmelerini öğütledi. Ama Ensardan bazıları bu tavırlara çok kızıyorlardı. Nitekim içlerinden bazıları muhacirlerle böyle davrananları dövmeye kalktılar. Allah Resulü onları da durdurarak hoşgörülü davranmalarını istedi. Kötülüğü bağışlamayla karşılamalıydılar. Medine'nin sükuneti bozulmamalıydı. Çünkü Medine davetin kalkış noktasıydı. Allah'ın Resulü tamamı muhacirlerden oluşan 30 kişilik bir süvari alayı oluşturdu. Bunların hepsi de ata binme ve kılıç kullanmada mahir insanlardı. Kureyş silahşörlerinin lideri Hamza'yı bu birliğin başına emir atadı. Bunlara şehrin dışına çıkıp çöle dalmalarını ve saldırı hazırlığı olup olmadığını araştırmalarını emretti. Harise oğlu Übeyde ile Ebu Vakkas oğlu Sa'd da 80 kişilik bir birliğin başına geçmişlerdi. Bu birliğin görevi de aynıydı ama araştırma yapacakları noktalar farklıydı. O günden sonra bu birlikler sürekli şehir çevresinde teftiş yapacaklardı. Şehre gelen yolları kontrol edecek ve şehre yönelik tehdit olup olmadığını araştıracaklardı. Ama kesinlikle çatışmaya girmeyeceklerdi. Ubeyde'nin komutasındaki birlik Kureyş'e ait büyük bir ticaret kervanıyla karşılaştı. Kervanda bulunan 3 kişi Kureyşlerden kaçarak Müslümanlara katıldılar. Kervanın başı olan Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bu olaya öfkelenmişti. Yayını gererek Ebu Vakkas oğlu Sa'd'a ok attı. Ok Sa'd'ı bulmuştu. Sa'd yarayı temizleyerek oku çıkardı, çatışmaya girmediler. Ne olursa olsun savaş yapmayacaklardı. Çünkü Allah Resulü böyle emretmişti. Böylece ilk ok Allah'ın Resulü'nün arkadaşlarından Sa'd'a atılmış oldu. Bu okun iade edileceği gün yakında gelecek ey Sa'd, biraz sabret. Hamza ise komutası altındaki birliklerle Kızıldeniz sahillerini kontrol etmeye gitmişti. Kureyşliler belki sahil tarafından gelebilirlerdi. Ama Kureyşli savaşçılarla değil, Ebu Cehil'in komutasında 300 kişi tarafından korunan büyük bir kervanla karşılaştılar. İşte Ebu Cehil karşındaydı ey Hamza. Yıllar önce yaptığın gibi kafasını yarmayı ne kadar da çok istiyordun. Ebu Cehil komutasındaki 300 kişiye güvenerek Hamza'yı tahrik etmeye çalıştı. Hamza neredeyse 80 askeriyle 300 kişiye karşı savaşa girecekti. Ama Kızıldeniz sahilindeki Cüheyme kabilesine mensup bilge bir kişi olaya müdahale etti. Bu adam her iki grupla da dosttu. Hamza da Ebu Cehil de adamı kızdırmamaya özen gösterdiler. Cüheymeli bilge kişi iki grubu birbirinden uzaklaştırdı ve herkes yoluna gitti. Hamza dönüş yolunda savaş haberi taşıyacak günlerin yaklaştığını hissediyordu. Onları Allah Resulü'ne anlattı. Ve Allah Resulü savaş için hazırlıklara başladı.